أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين
Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a, salat ve selam, Efendimiz ve Peygamberimiz, peygamberlerin sonuncusu Muhammed bin Abdullah'a, onun temiz ehline, şerefli ashabına ve bütün peygamberlere olsun. Kardeşler, beyler ve bayanlar.
Esselamu aleykum cemiyan ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve rahibu bikum cemiyan.
Hepinizi selamlıyorum. Sizler direnişsiniz. Sizler direniş ehlisiniz. Ve sizler bu yurdun sahiplerisiniz. Öncelikle yurt dışından 13 Arap ülkesi ve 60 partiden 200 gencin oluşturduğu Arap Partileri Genel Kongresi Gençleri Heyetinden konuklarımıza hoş geldiniz demeyi borç biliyorum. Direniş, zafer, onur ve izzet topraklarına hoş geldiniz. Bizler bugün Lübnan'ın direnişi, ordusu ve halkıyla Orta Doğu'da bilinen en büyük saldırgan ve terörist orduya karşı kazandığı zaferin Temmuz Savaşı, Gerçek Vaat Savaşı ya da 2. Lübnan Savaşı olarak bilinen savaşın 4. yılını kutluyoruz. Ben bu gece konuşmama savaşla, Temmuz Savaşı'yla ve bu savaşta ne olup bittiğiyle başlamak istiyordum. Ama bugün kahramanlık, direniş, vefa, fedakarlık topraklarında Filistin-Lübnan sınırında Adeysiye'de olanlar, Lübnan ordusu askerleri ve subaylarının girdiği kahramanca çatışma, konuşmamın seyrini değiştirdi. İlk olarak bu konudan bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi üç başlığım olacak. Birinci başlık, sürekli saldırı başlığı. Bu sürekli saldırının görüntüleri ve buna karşı yapılması gerekenler, ulusal sorumluluklar, devletin, halkın ve direnişin sorumluluklarıdır. İkinci başlık, çok hassas bir konu olan şehit Refik Hariri'nin suikast dosyası, uluslararası mahkeme, Arapların yaptığı ziyaretler ve Lübnan'da düzenlenen zirvelerle alakalıdır. Üçüncü başlık ise Temmuz Savaşı, var olan denklemler, şu an ve gelecekteki sorumluluklarımız konusudur. İlk başlıkla başlıyoruz. Aslında İsrail'in Lübnan'a saldırısı hiç kesilmedi. Askeri savaş, askeri operasyonlar ve askeri hücumlar durdu. Ama İsrail Lübnan'a, egemenliğine, topraklarına, halkına, güvenliğine, istikrarına, kanına ve çocuklarına farklı şekillerde saldırmaya devam etti ve halen ediyor.
Al-Mısdaq al-Awwal, lehu men anbellish fi min al-hadise.
Bunun ilk görüntüsü İsrail'in Lübnan egemenliğini sürekli olarak ihlal etmesidir. 14 Ağustos 2006'dan bu yana 1701 sayılı kararın tam olarak 7000 kere çiğnendiği ortaya çıktı. Tabii bunlar olurken dünya kılını bile kıpırdatmadı. Güvenlik Konseyi de kendi verdiği karara saygı duymadı. İnsanlar her zaman bizim uluslararası kararlara saygı duymamızı istediklerinde tamam diyordu. Ama ilk önce onlar kararlarına uysunlar. Güvenlik Konseyi aldığı kararlara uysun. Hiç kimse havada, karada ve suda yapılan ihlallere, sınırdan Lübnan topraklarına girilmesine, Lübnanlı vatandaşların tutuklanmasına karşı kılını kıpırdatmadı. Bütün tanık olduğumuz şey, bu saldırı ve tecavüzün bir görüntüsü ve şekillerinden biridir. Tabii orada bulunan Lübnan ordusu güçleri, mütevazı maddi imkanlara rağmen bu saldırıya karşı koydu, şehit verdi. Askerlerinden yaralananlar oldu. Lübnan basınından da ölenler oldu. Lübnan basınından şehit düşenlerin ve yaralananların olması şaşılacak bir durum değildir. Ordu komutanlığı, subaylar ve askerler de cesaret ve kararlılıkla harekete geçti. Direniş açısından, bugün direniş hakkında biraz konuşalım. Çünkü her halükarda bugün olanlar basit bir olay değildi. Ve insanlarımız, sevdiklerimiz ve hatta bizlerin kendimize bugün ve yarın nasıl hareket edeceğimizi sormamız gerekiyor. Bölgede çatışma olduğu ilk andan itibaren direniş seferberlik ilan etti. En yüksek hazırlık pozisyonundaydı. Olayları bütün ayrıntılarıyla takip etti. Kardeşlerimizle ve güneydeki direniş liderleriyle bağlantı halindeydik. Onlara kendilerini tutmalarını, hiçbir şey yapmayıp emir beklemelerini söyledik. Direnişin kendisini, çatışma görevini doğrudan üzerine alan ordunun emrine vermesi hikmetli bir davranıştı. Lehimizdeydi ve vefa örneğiydi. Parti Lübnan ordusu komutanlığını aradı ve bizim hazır ve dinlemede olduğumuzu, onların yanında, onlara destek ve emirleri altında olduğumuzu söyledi. Merkezi Ordu Komutanlığı ya da güneydeki kuvvetler ne isterse bizim gençlerimiz, direnişimiz ve imkanlarımız onların hizmetindedir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı da aradık. Ve onlara tanık olduğumuz bu acıya rağmen harekete geçmeyeceğimizi ve hiçbir şey yapmayacağımızı bildirdik. Direniş disiplinli bir şekilde ama ordu komutanlığının emri doğrultusunda hareket edecek. Şüphesiz geçirdiğimiz bu saatler çok hassas saatlerdi ve herkesin sorumluluk, sakinlik ve teenni ile hareket etmesi gerekiyordu. Her halükarda kana bulanmış Lübnan mesajı düşman için açık ve netti. Lübnan, bir karış toprağına yapılan bütün ihlal ve saldırılara cesur bir şekilde cevap verecektir. وسيواجه Lübnan, savaşla korkutan sizlerden ve sizinle savaşmaktan korkmaz. Lübnan ordusu sizinle meydanda savaşır. Lübnan ordusunun tankları, mevzileri ve karargahları buradadır. Ama ne yazık ki bunlar güçlendirilmemiştir. Bu devlet tarafından çözülmesi gereken bir sorundur. Ama ordumuz meydanda korkusuz ve cesur bir şekilde savaşmıştır. Dikkat çeken nokta, düşmanın Lübnan ordusunu ve Lübnan hükümetini olanlardan sorumlu tutacak kadar küstahlaşması, daha da ötesi, ordunun ona karşı durmasından ötürü duyduğu dehşeti dile getirmesidir. Ne zannediyordu? Bu ordu nereden? Bu liderlik nereden geliyor? Bu subaylar, onbaşılar ve askerler dışarıdan mı kiralandılar? Bunlar ülkenin evlatları, erkekleri ve direğidirler. Bir diğer mesajda direnişin Lübnan ordusuyla bütünleşmiş ve hazır olduğuydu. En önemli mesajda Adeysi, Kifar Kila ve ön cephede yer alan bütün köylerin halkının topraklarından çıkmadığı, bu topraklarda köklü olduğu, korkmadığı ve onların korkak yerleşimcileri gibi tir tir titremediğidir. Bugün ordu, halk ve direniş denklemi yeniden kana bulandı. Temmuz Savaşı'nın kökleştirdiği ve kazandığı büyük zaferle, başarılar gibi eğilmezlik ve yiğitlikle doldu. Biz ordunun kahramanlıkları karşısında eğiliyor ve Ağustos ayının başında kutlanılan ulusal bayramını tebrik ediyoruz. Ordunun cesur komutanlarını, onbaşıları, askerleri ve subaylarını selamlıyoruz. Ama bizler, direniş olarak bugün konumunu kanla destekleyen orduyu sadece selamlamakla yetinmiyoruz. Sizler biliyorsunuz. Ben açık konuşurum. Her şeyi olduğu gibi söylerim. Bazen söylemem uygun olur, bazen de olmaz. Biz bugün şehitler olduğunu, ordunun mevzilerinin tanklarla vurulduğunu takip ediyoruz. Henüz helikopterlerle vurulup vurulmadığından emin değiliz. Ordudan şehitler var, sivillerden şehitler ve yaralılar var. Direniş gençleri ise Adeysi, Kifar Kila ve civar köylerdeydiler. Onlardan istenen hazır vaziyette beklemeleriydi. Çünkü bizler kendimizi emir altına almıştık. Çoğu kişi neden Hizbullah bu sefer sakin davrandı diye soracak. Ben, bizim genelde böyle olup olmadığımızı bilmiyorum. İnsanların bu konu hakkındaki değerlendirmelerinin ne olduğunu da bilmiyorum. Sizinle açık konuşacağım. Problem nedir? Öncelikle ortada bir vatan ve savaşı yöneten bir ordu var. Gelişmenin sınırlarının ne olduğu da bilinmiyor. Olaylar geliştiğinde ordu bu olayları nasıl değerlendirecek? Bu birincisi. İkincisi, genel siyasi problem. Üçüncüsü, işte burada açık sözlü olmak istiyorum. Çünkü ne yazık ki çevremizde kötü niyetli insanlar var. Yarın birisi çıkıp direnişin orduyu desteklemek için savaşa girdiğini söyleyebilir. Ordunun ne himayeye ne de onu koruyacak ve destek olacak kimseye ihtiyacı var. Sanki İsrail ordusu devasa imkanlara sahip olmayan sıradan bir orduymuş ve Lübnan'daki halk, direniş ve ordu birbirlerine karşı cephe aldıklarında düşman hedeflerini vurabileceklermiş gibi biz her halükarda gerçekçiyiz. Bu acımasız bir savaş olacak. Başka insanlar da çıkıp diyecekler ki, Hizbullah fırsat kolluyor. Onlar bizim yenilmiş olduğumuzu zannediyorlar. Biz yenilmiş değiliz. Onlar öyle zannediyor. Ya da Hizbullah, uluslararası mahkeme ve iddianame için ortamı hareketlendirmek istiyor diyecekler. Bazıları daha da ileri gidecek. Başkan Beşar Esad, savaş ihtimalinin giderek arttığını söylüyor. Ahmedinejad, bölgedeki savaş ihtimallerinden bahsediyor. Tabii veriler nedir, analizler nedir, bu ayrı bir tartışma konusu. Hizbullah, İran ve Suriye eksenindedir. İran ve Suriye'nin iradesine boyun eğmiştir, diyorlar. Bazıları ileri gidip bunun Güvenlik Konseyi'nden çıkan yaptırım kararlarına karşı İran'ın verdiği tepki olduğunu söyleyebilir. Etrafımız kötü niyetli olarak adlandırdığım bu insanlarla dolu. Tabii bu saçma sapan bir düşünce ama bununla birlikte ben size bugün bu düşüncenin baskısı altında olan insanlardan biri olduğumu itiraf ediyorum. Bu nedenle oturup olup biteni izlemedik, hazırlandık, savaşmaya ve savunmaya hazırdık. Ama hamdolsun mesele burada bitti. Ama direniş, gençleri, erkekleri ve liderlerinden her biri ortada bir soru işareti, bir eksiklik olduğunu ve bizim genel seyrimizin dışında bir şey olduğunu hissetmiyor mu? Kesinlikle hissediyor. Bu nedenle ben şimdi başka bir şeyden bahsetmek istiyorum ve bütün siyasetçilerin, yasa koyucuların, Lübnanlıların, Arapların ve bütün dünyanın bizi mazur görmesini temenni ediyorum. Çünkü bizim ne değerlerimizden, ne ahlakımızdan, ne sorumluluklarımızdan, ne de yükümlülüklerimizden dışarı çıkma şansımız yok. Bu sefer durup seyreden ve karara bağlı kalan gençler vardı. Ama bizim için Lübnan ordusunun subayları ve askerleri insani anlamda kardeşlerimiz, oğullarımız, babalarımız, sevdiklerimiz ve saydıklarımızdır. Ulusal anlamda da bütün Lübnanlıların onurunun, şeref ve izzetinin sembolüdür. Şu andan sonra İsrail'in havadan ya da karadan bombardımanına maruz kalındığında ordunun yanında yer alıp onunla birlikte savaşacak ve savunacak gücü olan bir Lübnanlının durup seyretmesi mümkün müdür? Lübnan ordusuna İsrail tarafından saldırılırsa ve orada direniş varsa ya da direnişin eli oraya kadar ulaşabiliyorsa direnişin sessiz kalmayacağını ve beklemeyeceğini açıkça söylüyorum. Lübnan ordusuna uzanacak olan İsrail elini direniş kesecektir. Yarın kimse çıkıp da Nasrullah ya da Hizbullah tek başına savaş ya da barış kararı alıyor demesin. Bu savaş ya da barış kararı değildir. Lübnan ordusunun cesetleri Adeisiye'de parçalanırken bu savaş ya da barış kararı olamaz. Bu savunmadır, bu şerefli savunma kararıdır. Bu ülkedeki bütün şerefli insanların onayladığı, arkadan vuranların eleştirdiği bir karardır. Bütün dünya hesabını böyle yapsın. Ordu direnişi korur, direnişin şerefi vardır ve ordu onu korur. Direniş orduyu korur, halk direnişi ve orduyu korur. İşte Lübnan'ı koruyan ve onurunu muhafaza eden biricik denklem budur. İsrail tarafından devam eden saldırının ikinci görüntüsü güneye yayılmış ve bütün dünyanın gözü önünde olan misket bombalarıdır. Tabii UNIFIL rapor yazıyor, rapor geliyor ve basın bunu yayınlıyor. 4 senedir bu savaş devam ediyor. Güneyde 306 yaralımız var ve bunların çoğunun elleri, ayakları kesildi ve sakat kaldılar. Kadın, erkek ve çocuklardan da 44 şehidimiz var. Bu az bir sayı değil ve savaş halen devam ediyor. Tabii Lübnan ordusu bazı sivil kuruluşlarla ülkeler yardım sunuyorlar. Ben geçen sene seçimlerde çalışmaya başlayacağımız vaadinde bulunmuştum. Mücahitlerimiz ya da sivil kuruluşlardan biri aracılığıyla Barış Nesli adına çalışacağımızı söylemiştim. Bu bomba ve mayınlardan 52 bini etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz oldu. Lübnan ordusu, sivil kuruluşlar, ekipler ve ortak şirketler şu ana kadar 200 bin misket bombasını etkisiz hale getirdi. Yani biz ve onlar 200 binini hallettik. Peki Lübnan ordusuna bağlı ulusal büronun raporlarına göre 1 milyon misket bombası var. Yani 4 yıl gece gündüz sürdürülen çalışma, fedakarlıklar 200 bin bomba içindi. 1 milyon tane daha var. Bunların yok edilmesi için kaç sene ve kaç şehide ihtiyaç var? Her halükarda bu konu çok fazla çabaya, Lübnan hükümeti tarafından uygulanacak siyasi ve diplomatik baskıya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca düşmanın Lübnan topraklarına bıraktığı bombalar nedeniyle Lübnan'da tekrarlanan suçların Lübnan, Arap ve dünya basınında ilgi görmesi ve daima cezadan kurtulan İsrail'in yargı bazında hesaba çekilmesi gerekiyor. Süren bu savaşın 3. başlığı, casuslar ve İsrail'in Lübnan'daki askeri kurumlardan siyasi güvenlik ve özel kurumlara, özel kuvvetlere ve sivil topluma varıncaya kadar her şeye sızmasıdır. Bütün sektörlere sızıyor. Ama bunların en tehlikelisi telekomünikasyon sektörüdür şüphesiz. Neden? Çünkü bu casusların hedefi bilgi toplamaktır. Bilgi toplamanın en iyi ve kesin yolu da bu sektöre sızmaktır. Bu nedenle İsrail'in bu alanda yaptığı ihlallerin şu ana kadar ortaya çıkanlardan çok daha büyük olduğunu düşünmeliyiz. Bu ihlaller İsraillilere sadece bilgi hakimiyeti vermekle kalmayacak, üstün bir kontrol gücü de sunacak. Uzmanların dikkat etmeleri ve tedbir almaları için insanlara bunu açıklamaları gerekiyor. O halde Lübnan büyük, sürekli ve her gün güvenlik saldırısıyla karşı karşıyadır. Ama aynı zamanda büyük ve sürekli bir başarısı da vardır. 2 sene içerisinde 100'den fazla casusun ortaya çıkartılması ne anlama geliyor? Bu casuslardan bazılarının önemli ve tehlikeli konumları vardı. Bazıları da kıdemliydi. Ne yazık ki bazıları toplum içinde saygın kişilerdendi. Peki dünya üzerindeki hangi casus savaşında başa baş bir mücadele olur? Kaçanlar dışında şu ana kadar 100 casus tutuklandı. Bu ülkede daha kaç casus var? Şüphesiz bu casusları yakalamak, düşman ve onun adına çalışanlar için nitelikli bir darbe oldu. Burada durmaksızın bütün güvenlik güçleri tarafından bu çalışmaya devam edilmesinin gerekliliğini vurgulamalıyız. Ve direniş burada her zaman olduğu gibi güvenlik teşkilatlarının hizmetinde olacaktır. Her sektör ve her kesimde, özellikle de telekomünikasyon sektöründe çalışmaya devam edilmelidir. İlk olarak daha fazla casusu yakalamaya çalışmalı ve hiçbir şekilde ne parti, ne grup, ne de siyasi düşünceyle onları affetmemeliyiz. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir hesap yapılamaz. Bir casusa bulunduğu yerde bir gün, bir ay ya da bir yıl göz yummak çok büyük bir hatadır. Çünkü kalmasına izin verdiğimiz süre zarfında düşmana, Lübnanlılara zarar verebileceği çok önemli bilgiler sunabilir. Lübnanlıların öldürülmesi, kurumların harap edilmesi gibi her alanda zarar gelebilir. Bu nedenle bir casusun yakalanmadan işine devam etmesine göz yumulması doğru değildir. Biz bu casusların idam edilmesini istiyorduk. Hamdolsun bazı idam kararları çıktı. Bugün sizin adınıza idam hükümlerinin hızlı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Çok fazla beklemeyelim. Çünkü biz gerçek bir savaştayız. Özellikle de Temmuz Savaşı'na katılan bu casusların verdiği bilgiler, binaların ve kurumların bombalanmasına ve bu düşman tarafından katliamların işlenmesine sebep olmuşken, daha uzun beklemeye gerek yok. Bunların ölmesi gerekiyor. Daha önce de Lübnan'daki savaşı sonlandırmak isteyenlere söylediğim gibi, güvenlik düzeyinde sürdürülen casusların yakalanması çalışmasının devam etmesi gerekmektedir. Çünkü İsrail, elinde bilgi olmadan, hedeflerinden hiçbirine ulaşamayan bir file benzer.